Ayrım 25, sayfa 220. John bütün bunlardan derin bir haz duyuyordu ama yaşamının can damarı evin oturma odasıydı. Çukurlarıyla kamburları sanki rahat birer anatomi kalıbı olan meşin kaplı koltuklar onun varlığının birer parçasıydı. Duvarlarda çocukluğundan beri bildiği resimler asılıydı. İsviçre'deki Alp dağcılarını, dağ keçilerini, ceylanları gösteren gravürler. Bu resimler onun yaşantısının öylesine bölünmez parçalarıydı ki John onları görmez olmuştu artık. Gel gelelim içlerinden birini yitirecek olsa ona kolunun bacağının kesilmesi kadar acı verirdi. En çok akşamlarının tadını çıkarırdı. Tuğla şöminede ufak bir ateş yakılmıştır, John koltuğuna gömülmüş, lüle taşından yapılma piposunu sıvazlamaktadır. Arada biraz yağlamak için piponun cilalı çanağını burnunun yanlarına sürter, çiftçilik üstüne yazılmış şiirler, belki de Varro'nun bir yazısını okumaktadır. Kendi lambasının ışığında Villa, dudaklarını sımsıkı kısmış, Noel'de ona çiçek örnekli elişi sehpa örtüleri yollayan doğudaki akrabaları için bir dahaki Noel'e yetiştirmek üzere çiçek örnekli elişi sehpa örtüleri hazırlamaktadır. John kitabını kapayıp yazı masasına yürüdü. Sürgülü kapak her zaman takılır, dikkatli kullanılması gerekirdi. Kapak birden inadından vazgeçerek tırak diye yukarı kalktı. Villa'nın dudakları gevşedi. Bir işi özenle yaptığı zaman yüzünde beliren o yoğun, ıstıraplı bakış silinmişti. ''Ne yapıyorsun kuzum sen?'' ''Hiç, bir şeylere göz gezdiriyorum da.'' John aşağı yukarı bir saat masa başında çalıştı. Sonra ''Bak dinle Villa'' dedi. Villa bir gevşedi. ''Anladımdı zaten, şiir yazdın.'' John şiirini okudu. Sonra utangaç bir tavırla bekledi. Villa ayıp olmasın diye sessiz duruyordu. Ne var ki sessizliği uzadıkça ayıp olmaya başlamıştı. ''Pek iyi olmadı ya'' diye John üzgüyle, utançla güldü. ''Öyle John, olmamış. Başladığımda iyi olacak sandımdı.'' ''Okuduğun neydi John?'' ''Şey, Virgil'e şöyle bir göz gezdiriyordum da içimden şiir okumak geldi.'' ''Öyle ya, ben de öyle demek istediğim insan güzel bir şey okuyunca ille kendi de güzel bir şeyler yapmak istiyor, ne olursa olsun.'' Yazı masasının sürgülü kapağını kapadı, raftan yeni bir kitap çekip aldı. Oturma odası onun yuvası, ocağıydı. Burada bütünleniyor, kusurlarından arınıp mutluluğa erişiyordu. Varlığının tüm dağınık zerreleri odaya serpiştirilmiş, Rochester lambalarının ışığında bir araya gelip kenetlenerek belirli, sınırlı birer birim olup çıkıyorlardı. Çoğu yaşamlar bir eğri biçiminde uzanır. Bir umut, hırs kabarışı, olgunluğun yuvarlak doruğu, düş kırıklıklarının aşağı doğru inen yamacı, sonra üzerinde ölümün beklendiği düzlük. John Whiteside'ın yaşantısıysa düz bir çizgiyi sürdürüyordu. Hırs nedir bilmiyordu John. Çiftliği yalnızca ona iyi bir yaşam sağlamakla kalmıyor, toprağı işleyecek adamlar tutmasını sağlayacak kadar da para getiriyordu. Elinde avucunda olandan ve de kolayca elde edilebileceklerinden öte hiçbir şeyde gözü yoktu. Güzel bir dakikanın yaşadığı sırada tadına varabilen az bulunur kişilerdendi. Sürdürdüğü yaşamın da iyi olduğunu biliyordu. Eşsiz denilebilecek kadar iyi. Bu yaşamda tek bir şeyin eksikliğini duyuyordu. Çocuksuzdu. Çocuk arzusu, bu özlem onda da hemen hemen babasınınki kadar ateşliydi. Villa da kocası kadar çocuk istemekle birlikte gebe kalamıyordu. Ama onlara bir sıkılganlık verdiği için bu konuyu aralarında hemen hemen hiç açmıyorlardı. Evliliklerinin 8. yılında kimyasal mıdır, tanrısal mıdır bilinmez nasıl bir kaza sonucu Villa gebe kaldı. Sıradan bir gebelik geçirdi. Kolay bir doğum yaparak gürbüz bir çocuk dünyaya getirdi. Bu kaza bir daha yinelenmedi. Gene de hem Villa hem John mutluydular. Hatta şükran duygularıyla dolu. John da az çok nadasa yatmış olan soyunu sürdürme isteği taptaze bir güçle yüzeye fışkırdı. Kaç yıldır toprağı pullukla yol yol yarmakta, tırmıkla deşeleyip silindirlerle ezmekteydi. O zamana kadar çiftliğinin yalnızca dostu olmuşken gelecek kuşaklara karşı içinde uyanan sorumluluk duygusu onu şimdi çiftliğin efendisine dönüştürdü. Tohumları toprağın derinlerine gömüyor, filizlerin yeşermesini dört gözle bekliyordu. Villa kocası gibi değişmedi. Doğurduğu oğlanı gözünde aşırı büyütmeksizin rahat bir doğallıkla benimsedi. Adına Bill dedi. Tanrılaştırıp ona tapınmaya da hiç yanaşmadı. John karısına "Bizim oğlan akıllı mı dersin?" diye soruyordu. "Sen daha yakınsın ona. Kafalı mı dersin?" "Ortalama derim. Normal." John "Çok yavaş geliyor sanki." diye sabırsızlanıyordu. "Her şeyi anlayacak yaşa geliversin istiyorum." Bill'in 10. yaş gününde John, babasından kalma o kalın Herodotus ciltini açtı. Oğluna okumaya başladı. Bill yere oturmuş, boş gözlerle babasına bakıyordu. John her gece kitaptan birkaç sayfa okudu. Aşağı yukarı bir hafta sonra bir akşam okuduğu kitaptan başını kaldırınca Villa'nın ona gülmekte olduğunu gördü. "Ne var yahu? Sandalyenin altına bak." John eğilip baktı. Bill'in kibrit çöplerinden bir ev kurmuş olduğunu gördü. Çocuk işine öyle dalmıştı ki babasının sustuğundan bile habersizdi. "Hiç dinlemedi mi okuduklarımı?" "Tek kelimesini bile. İlk okuduğun gece ikinci paragrafta ilgisi dağıldı. O zamandan bu yana kitapların tek satırını bile duymadı." John kitabı kapayıp dolaba kaldırdı. Nedenli kırıldığını dışarı vurmak istemiyordu. "Daha yaşı küçük olsa gerek. Bir yıl daha bekleyip sonra yeniden başlarım." "Boşuna. Bill kitapları hiç sevmeyecek John. Sana babana çekmemiş o." John çaresizlikle "Nelerle ilgileniyor peki?" diye sordu. "Vadideki öbür çocukların sevdikleri şeylerle. At, tüfek, inek, köpek." "John, senin avcundan kaydı bu çocuk. Tutabileceğini de hiç sanmıyorum." "Doğruyu söyle bana Villa. Oğlumuz aptal mı?" Kadın soruyu aklında evirip çevirerek "Yoo" dedi. "Yok, aptal değil. Birçok yönlerden bakınca senden daha yaman, daha akıllı. Ne var ki senin gibilerden değil o." Boşuna umut beklemektense şimdiden bil daha iyi. John Whiteside toprağına duyduğu ilginin gevşemeye başladığını seziyordu. Çiftlik olur giderdi nasılsa. Günün birinde Bill işleyecekti bu toprakları. Evden yana da tasalanacak bir şey yoktu. Bill aptal değildi. Daha ilk baştan mekanik şeylerle ilgilendiğini, bu konuda yetenekli olduğunu ortaya koydu. Kendine küçük arabalar yapıyor, Noel armağanı olarak da buharla işleyen oyuncak lokomotif gibi şeyler istiyordu. John oğlunda bir başkalık, Whiteside'lara benzemeyen bir yön daha bulmuştu. Bill alışveriş konusunda da yalnızca çok içinden pazarlıklı değil, adam akıllı kurnazdı. Eşyalarını öbür çocuklara satıyor, daha sonra çocuklar bunlardan bıktıkları zaman da ucuz fiyatla geri alıyordu. Elinde anlaşılmaz bir şekilde nasılsa ufak para kümecikleri biriki veriyordu. John oğluyla aynı dili konuşmadığını kendi kendine neden sonra fark etti. Bill'e genç bir inek vermişti. Bill bunu hemen yavrulamış bir domuzla değiş tokuş edip sonra da domuzları satınca John kendi kendine güldü. Karısına "Gerçekten de benden daha akıllı," dedi. "Bir gün babam bana böyle bir inek verdiydi. Yaşlanıp eceliyle ölünceye dek baktım da ineğe. Bill soyumuzun bilmediğimiz bir takım kalıtımlarını almış. Dedelerimizin arasında bir korsan mı vardır ne? Onun çocukları büyük bir olasılıkla daha tipik birer Whiteside olacaklardır. Güçlü bir soy bizimkisi. Yalnız Bill her işini böylesi gizli kapaklı tutmasa." John'un meşin kaplı koltuğuyla kararmış lüle taşı piposu, kitapları onu gene toprak işlerinden uzaklaştırdı. Öğretim kuruluna yazman seçildi. Çiftçiler gene onun evine çene çalmaya doluşur oldular. Saçı ağarmaya yaşlandıkça vadidekiler üzerindeki etkisi de artmaya başlamıştı. Whiteside Köşkü, John'un kişiliğinin elle tutulur, gözle görülür simgesiydi. Vadidekiler John'u düşündükleri zaman gözlerinin önüne hiçbir zaman tarlada, arabada ya da dükkanda bir adam gelmezdi. Gözlerinin önündeki tabloyu ancak köşk tamamlardı. Koltuğuna yaslanmış, o kalın ciltli kitaplarını gülümseyerek süzen, geniş, ferah terasındaki şezlonglardan birinde uzanmış oturan, kolunda bir sepet, elinde ufak bir makasla bahçede çiçek kesen ya da kendi sofrasının başında koca bir tabak rostoyu sanat ve özenle dilimleyen bir John Whiteside. Batıda bir evde aynı ailenin iki kuşağı ard arda oturdu mu orası eski bir ev sayılır. Yörenin eskilerinden, kurucularından birinin evi. Eski evlere karşı küçümsemeyle karışık bir sakıngan, derin saygı beslenir. Batıda eski ev azdır. Batıya gelip yerleşen aklı gözünde Amerikalılar hiçbir yerde uzun süre kalamazlar. En tipüften evler kurar, çok geçmeden de orayı bırakıp yeni bir umudun peşine düşerler. Eski evlerin ise hemen hemen hepsi buz gibi soğuk, çirkindir. Burt Monroe, Cennet Çayırındaki Battle çiftliğine taşındığı zaman John Whiteside'ın toplum içindeki yerini anlamakta gecikmemişti. Whiteside, terastaki hoşbeş etmeye toplanan adamların arasına ilk fırsatta o da karıştı. Çiftliği, Whiteside çiftliğine bitişikti. Vadiye gelmesinden az sonra Burt, yönetim kuruluna seçilerek John'la resmi bir bağlantı da kurdu. Bir gece, bir kurul toplantısında John, Tukidides'ten birkaç satır okumuştu. Burt, öbür üyelerin gitmelerini bekledi. ''Bu gece sözünü ettiğiniz kitabı sormak istiyordum da Bay Whiteside.'' ''Pelopones savaşlarını mı demek istiyorsunuz?'' John kitabı getirip Burt'un eline verdi. ''Ödünç vermekte bir sakınca görmezseniz bunu okumak istiyorum da.'' John bir an duraksadı. ''Elbette, buyurun, alın. Babamın kitabıydı. Başkaları da var. Bunu bitirdikten sonra belki onları okumak istersiniz.'' Bu ufak olay iki ailenin arasında bir yakınlık doğurmuştu. Artık birbirlerini yemeğe çıkarıyor, sık sık görüşüyorlardı. Burt, John'un araç gereçlerini ödünç istemekten hiç çekinmiyordu. Monroe'lerin vadiye gelişinden 1,5 yıl sonra Bill bir gün dik, gergin adımlarla oturma odasına girerek ana babasının karşısına geçti. Utangaçlık duyduğu için kabalaşarak ''Ben evleniyorum'' diye öyle bir deyiş dedi ki duyan da onun kötü bir haber verdiğini sanırdı. ''Ne demek oluyor?'' diye John bağırdı. ''Neden daha önce bildirmedin bize? Kiminle?'' May Monroe'yle. Bunun bir suç açıklaması değil, bir müjde olduğunu John birden algıladı. ''Aa, ne güzel yahu, sevindim be. Pırlanta gibi kızdır May Monroe. Öyle değil mi Villa, pırlanta gibi değil midir?'' Karısı bakışlarını ondan kaçırdı. Daha o sabah Monroe'leri görmeye gitmişti. Bill odanın orta göbeğinde direk gibi dikilmiş duruyordu. Villa, ''Düğün ne zaman?'' diye sordu. John, karısının sesindeki tersliği hiç beğenmemişti. ''Yakında,'' dedi Bill. ''Montree'deki evimiz biter bitmez.'' John koltuğundan kalktı. Kararmış piposunu şöminenin üstünden aldı, yaktı. Sonra gene dönüp koltuğuna oturdu. Serin kanlılıkla, ''Kendi aranızda pişirip kotarmışsınız her şeyi,'' dedi. ''Bize neden söylemedin?'' Bill susuyordu. ''Montree'de oturacakmışsınız.'' Yani aldığın kızı bu eve getirmeyecek misin? Bu evde oturup çiftliği işlemek niyetinde değil misin? Bill başını yandan yana salladı. Hayır der gibi. Utandığın bir şey mi var burada Bill? Yo, utanacağım ne olabilir efendim? Ama ben işlerimi anlatmaktan hiçbir zaman hoşlanmamışımdır da. John acı acı, bunun biraz da bizim işimiz olduğunu hiç düşünmedin mi Bill? Diye sordu. Sen bizim evladımızsın. Çocukların bizim torunlarımız olacak. Bill, May kentte büyümüş diye onun sözünü kesti. Bütün arkadaşları Montree'de, okul arkadaşları filan. Burasını çok durgun buluyor, sevmiyor. Demek öyle. O kentte yaşayalım deyince ben de bir Ford acentasına ortak girdim. Oldum olası iş kurmak isterdim zaten. John ağır ağır başını salladı. Öfkesi hızını almaya başlamıştı. ''Bu evde oturmaya razı gelmez mi dersin Bill? Yerimiz öyle bol ki evin hangi bölümünü isterse onun istediği gibi değiştirebiliriz. Ama May kentten uzak oturmak istemiyor ki. Bütün arkadaşları Montree'deymiş. Ne bileyim, güle güle oturun. Çok paran var mı bari? Olmaz olur mu? Bir dolu. Bakın babacığım, büyük bir ev alıyoruz. Bize göre büyük demek istiyorum. Oturup konuştuk. Belki annemle siz bizim yanımıza yerleşmek istersiniz diye.'' John hala ağırbaşlı bir kibarlıkla gülümseyip duruyordu. Peki evle çiftlik ne olacak o zaman? Bakın orasını da konuştuk. Çiftliği satarsınız, iyi para getirir. Kenti ömür boyu geçindirir sizi. İsterseniz burasını bir haftada satıvereyim size. John içini çekerek arkasına yaslandı. Villa, ah Bill dedi. İşe yarayacağını bilsem şuradan bir odun kapıp pataklardım seni. John piposunu yaktı. Tütünü içine sıkıştırdı. ''Uzun zaman buralardan uzakta yapamazsın sen.'' dedi yumuşacık, tatlı bir sesle. Günün birinde öyle bir sıla özlemine tutulacaksın ki karşı koyamayacaksın. Kanına işledi bir kez bu yerler senin. Çocukların olduğu zaman anlayacaksın. Onların buradan başka bir yerde büyüyemeyeceklerini. Bir süre için gidebilirsin ya. Temelli kalamazsın. Sen kentteyken biz burada seni bekleriz Bil. Evin boyasını tazeler, bahçeyi bakımlı tutarız. Nasılsa dönüp geleceksin. Çocukların su deposunun damında oynayacaklar. Babam ölürken bile düşlerinde çocuklar görüyordu, diye John biraz önce gülümsedi. Bak, bunu unuttuydum. Villa, oğluna, koca adam olmasan sopayla çevire çevire döverdim seni, dedi. Bil eli ayağına dolanarak odadan çıktı. John, geri gelecektir, dedi gene. Onun arkasından, karısı kısık dudaklarıyla, hem de nasıl, dedi. John başını birden kaldırarak karısından yana kuşku dolu bir bakış fırlattı. Buna gerçekten inanıyorsun değil mi Villa? Benim hatırıma konuşmuyorsun ya, beni avutmak için demiyorsun ya bunu. Eğer öyleyse kocamış sayılırım ben. Elbet inanıyorum, boşuna soluk mu tüketeceğiz yani? Bill yaz sonuna doğru evlendi. Evlenir evlenmez Montreux'da yaptırdığı yeni beton eve taşındı. Güz gelince John tıpkı Bill'in doğumundan önceki yıllarda olduğu gibi huzursuzlandı. Daha pek sırası gelmemişken evi yeni baştan boyadı. Bahçedeki ağaçlarla fundaları bir dibinden budadı. Bert Monroe'ye ''Toprak tam verimini vermiyor'' dedi. ''Uzun zamandır baştan savma işleniyor. Oysa daha çok ürün verebilir.'' Bert ''Öyle'' dedi. Hiçbirimiz toprağımızdan hakkınca yararlanamıyoruz. Sen neden koyun beslemezsin? Hanidir merak ederim, dururum. Şu tepelerde sürüyle koyun otlayabilir bence. Babamın zamanında bir sürümüz vardı. Aradan ne de çok zaman geçmiş gibi geliyor. Ama dedim ya, sıkı tutmadım işleri. Safsakladım. Baksana, yaban çalıları ormanda dönmüş. Yak sen de, dedi Bert. Bu güzün çalıları yakarsan bahara zümrüt gibi çayırlar olur. Bak, iyi düşündün. Ne var ki çalılar eve pek yakın. Bir sürü yardımcı gerek bu işe. Ben sana yardım ederim. Jimmy'yi de alır gelirim. Senin iki adamın var. Kendini de sayarsan olur 5. Sabahleyin yel esmezden önce işe başlarsak, hele yağmurlu bir havadan sonra olursa hiç tehlike kalmaz. Sonbahar o yıl erken gelip yerleşti. Vadinin çay başlarındaki söğütler daha Ekim başında alev sarısına bürünmüşlerdi. Havada gözle görünmeyecek kadar yükseklerde kocaman ördek filoları güneye doğru uçuyorlardı. Kümeslerdeki evcil ördekler de boyunlarını uzaltıp kanatlarını çırparaktan özlemle gaklıyorlardı. Kargalar önlerlerinin yönetimine uyarak tarlaların üstünde halka halka dönüyorlardı. Havada daha şimdiden bir kırağı çıtırtısı vardı. Ayrım 25 sonu, sayfa 230. Bu bölümde geçen yabancı isimler: Varro, V-A-R-R-O, Virgil, V-I-R-G-I-L, Rochester, R-O-C-H-E-S-T-E-R.